Ayrım 22.
Kapının önüne çıktım. Az ileride birkaç çocuk toplanmıştı. Leşi giden gölgelerin ardından koşmaya davrandı ama ancak orman eteklerine dek gidip döndü. Anton sundurmanın üst basamağına durmuş bir şeyler mırıldanıyordu. Belukin birden sessizliği bozdu. Haydi bakalım işte hak yerini buldu doğrusu. Haklı olabilir diye kekeledi Verşnev ama elimde değil acıyorum. Kime acıyorsun diye sordum. Semyon Amityega'ya sen acımıyor musun? Ben sana acıyorum Kolka. Odama girdim. Belukin Verşnev'i azarlıyordu. Amma da akılsızsın ha. Hiçbir şey anlamıyorsun. Onca kitabı boşuna okumuşsun yani. Gidenlerden iki gün haber çıkmadı. Karabanov'u düşünmüyordum pek. Babası Storoshevo'ya oturuyordu. Bir hafta kadar kasabada sürter, sonra babasına giderdi. Mityagin'in geleceği ise iyice belli olmuştu. Bir yıl kadar sokaklarda dolaşır, birkaç kez hapse girer çıkar, başına ciddi bir iş sarar, bir başka kasabaya sürülür, 5-6 yıl sonra da ya kendi çetesi tarafından bıçaklanır ya da idama mahkum edilirdi. Onun önündeki tek yol buydu. Belki Karabanov'un peşinden de sürüklerdi. Bir keresinde onu ayartmayı başarmıştı. Karabanov da silahlı soyguna karışmış sayılırdı ne de olsa. İki gün sonra toplulukta Fısıldı gazetesinden şu haber çıktı. Semyon Amityaga karayolunda adam soyuyorlarmış. Dün gece Reşetilovkalı bir kasabın yolunu kesip soymuşlar. Kimden duydun? Osipovların sütçüsü geldi, görmüş. Semyon Amityagin'miş soyguncular. Çocuklar köşede bucakta fısıldaşıyor, biri yanlarına yaklaştığında fısıltıyı kesiyorlardı. Büyüklerin yüzünden düşen bin parçaydı, ağızlarına bıçak açmıyordu. Ellerine bir kitap aldıkları da yoktu artık. Akşamları birer ikişer toplaşıyor, kendi aralarında fısıldaşıyorlardı yalnızca. Öğretmenler giden çocuklardan benim yanımda hiç söz etmemeye çalışıyorlardı. Bununla birlikte Lidoçka bir keresinde şöyle dedi. İnsan ne de olsa acıyor çocuklara. Gel seninle bir anlaşma yapalım Lidoçka dedim. Sen doya doya acı onlara ama beni bu işin içine sokma. O da somurttu. İyi bir daha ağzımı almam dedi. 5 gün kadar sonra arabayla kasabadan dönüyordum. Yazdan nasibini alıp etine buna gelişen kızıl pür neşe tırısa kalkmış topluluğa doğru ilerliyordu. Yanımda Anton oturuyordu. Başını önüneymiş kendi düşüncelerine dalmıştı. Yolumuz ıssızdı genellikle. Buna alışıktık. Yolda ilgi çekici bir şeyler görme bekleyişi içinde değildik her zaman gibi. Şuraya bak, bunlar bizimkiler değil mi? Dedi Anton birden. Vay canına, Semyon'la Mityagin, kalıbım basarım onlar. İleride ıssız yolun üzerinde 2 kişi seçiliyordu. Bunların Mityagin'le yoldaşı olduğunu anlamak için Anton'unki gibi keskin göz gerekti. Kızıl bizi hızla onlara doğru götürüyordu. Anton huzursuzdu, tabancalığa göz attı. Tabancanın cebine alsan iyi olur. Elinin ericeği bir yere koy. Saçmalama. Benden söylemesi. Anton dizginleri çekti. Size rastladığımız ne iyi oldu dedi Semyon. O gece pek iyi vedalaşmamıştık. Mityagin her zamanki gibi çelebice gülümsemekle yetindi. Burada ne yapıyorsunuz? Size rastlamayı umuyorduk. Topluluğa adım atmamanızı istemiştiniz. Bu yüzden oraya gitmedik. Neden Odessa'ya gitmediniz? Şimdilik burası da fena değil. Kışında Odessa'ya giderim. Çalışmıyor musun? Hele bir bakalım durum neyi gösterecek dedi Mityagin. Size küs değiliz Anton Semyonovich. Öyle sanmıyorsunuz sakın. Herkesin önünde çizilmiş bir yol vardır. Semyon içtenlikle gülümsüyordu. Bayağı neşeliydi. Mityagin'le mi kalacaksın diye sordum ona. Bilmem, bizim pedere giderim diyorum. Razı olmuyor, zorluk çıkarıyor. Babası Mujik dedi Mityagin. Onlardan boyumun ölçüsünü aldım. Topluluğa dönen yolun başına dek bizimle geldiler. Bizi iyilikle alın sayın dedi Semyon ayrılırken. Hadi öpüşelim. Mityagin gülüyordu. Ama da duygulu çocuksun be Semyon dedi. Sen adam olmayacaksın. Sen benden hırlı mısın yani diye yanıtladı onu Semyon. Kahkahaları ormanda yankıdı. Şapkalarını salladılar, yollarına gittiler. Seçkin tohum. Güzün sonu. Toplulukta müthiş sıkıcı bir dönemin, topluluk tarihimizin en sıkıcı günlerinin başlangıcı oldu. Karabanov'la Mityagin'in çıkarılması çok acı, üzücü bir olaydı. Çocuklardan en akıllılarının topluluk üzerinde en büyük etkiye sahip ikisinin atılması, tüm öteki çocukların adeta öndersiz, başıboş kalmalarına yol açmıştı. Karabanov da Mityagin de kusursuz birer işçiydiler, çalışmaktan yılmazlardı. Karabanov kafasını da yüreğini de tümüyle işine verir, canla başla çalışırdı. Bu çocuğun yüreğinde bir çalışma sevinci vardı ve bu duygusunu ötekilere de aşılamıştı. Esin ve enerji kıvılcımları saçardı elleri. Tembellik edeni ya da kaytaranı adım başı azarlamazdı ama bir kez de paylamaya kalktı mı yeri yerinden oynatırdı. Mityagin çalışma konusunda ondan aşağı değildi. Bu ikisi birbirlerini tamamlıyorlardı. Hareketleri anadan doğma bir hırsa yaraşır biçimde hafif, ince, dili ise tatlıydı. Ne var ki elini neye atsa altın ederdi bu çocuk. Böyle bir yeteneği de vardı ve ona göre altından kalkılamayacak iş yoktu dünyada. Topluluğun yaşamına karşı ikisi de aynı ölçüde duygulu, aynı ölçüde içtenlikliydiler. Günlük olaylar karşısında ya da en küçük bir sorun çıktığında ilk tepki, ilk olumlu çaba onlardan gelirdi. Bu çocukların ayrılmasıyla topluluğun dünyası karardı birden sanki. Herkesin üzerine sıkıcı bulutlar çöküverdi. Verşnev büsbütün kitaplarına gömüldü. Beruki'nin iğneli sözleri aşırı ölçüde ciddi ve aşağılayıcı olmaya başladı. Volokov, Pirikotko ve Osatçı gibi çocuklar görülmedik derecede nazik ve ciddi kesildiler. Tüm topluluk bir büyükler topluluğu görününe büründü ansızın. Şöyle bir akşam toplanıp da gülüşüp söyleşmek bayağı güçleşmişti artık. Herkesin kendine göre bir işi vardı nedense. Yalnız Zadorov neşesini yitirmemiş, o içten güzel gülümsemesini yüzünden silmemişti. Ama ondaki o canlılığı paylaşacak tek bir kişi yoktu. O da kitabının ya da daha baharda yapmaya başladığı küçük buharlı gemi modelinin başına çöküyor, kendi kendine gülümsüyordu. Çiftçilik konusundaki başarısızlıklarımızın da bu genel sıkıntıya katkısı vardı kuşkusuz. Kalina Ivanoviç ekip biçmeden anlamıyordu. Nelerin hangi sırayla ekileceği, toprağın hangi ürünlerle dinlendirileceği ve tohum ekme uygulamaları konusunda bir şeyler biliyor, izlenimi veriyordu ama aslında yalan yanlış, kulaktan dolma bilgilere sahipti. Üstelik tarlaları köylerden aldığımızda toprağın iler tutar yanı yoktu. Zararlı otlar derinlere kök salmış, moloz taşlar yıllarca ayıklanmamışçasına her yanı kaplamıştı. Bunun sonucu olarak hasadımız yazın çocukların gösterdiği insanüstü çabalara karşın acınası durumdaydı. Kış tarlalarında buğdaydan çok ot bitti. Bahar mısır neredeyse yalnızca koçan verdi. Patates ve pancarların durumuysa daha da kötüydü. Aynı sıkıcı hava öğretmenler arasında kendini gösteriyordu. Belki de yalnızca yorulmuştuk o kadar. Topluluğun açılmasından beri hiçbirimiz izne çıkmadık. Ama öğretmenler yorgunluktan yakılmıyorlardı. Yaptığımız işin hiçbir yere varmayacağına değin konuşmalar, böyle çocuklar üzerine toplumsal eğitim uygulaması yapmanın olanaksızlığı savları, umutsuzluklar hep yeniden canlandı. Bütün yapılanların boşun olduğu, bedensel ve ruhsal enerjimizi sokağa attığımız kuramı yeniden geliştirildi. Ne yapsak boş diyordu Ivan Ivanoviç. En güvendiğimiz, gurur duyduğumuz Karabanov böyle çıkarsa gerisine hesap et. Volokova, Verşneve, Osaç ve Taranes'e de daha ötekilere de fazla bir umut bağlamaya gelmez. Yalnızca Belukin için koca bir topluluk kurmaya değer mi yani? Ekaterina Grigoryevna bile daha başlangıçta en büyük yardımcım ve dostum olmasına yol açan iyimser duygularını yitirmiş bulunuyordu. Kaşlarını çatıp derin düşüncelere dalıyor, sonra da hiç beklenmedik garip sonuçlara varıyordu. Bak dedi, bana kalırsa büyük bir yanlış yapıyoruz biz. Birlik ve beraberlik diye bir şey yok burada. Evet, sanırım gerçek bu. Birlik diye bir şey yok. Ama biz boyuna bir beraberlikten söz ediyor, kendi kendimizi kandırıyoruz. Öyle ki bu kandırmacıya biz de içtenlikle inanır hale geldik. Sözünü kesmeseydim daha konuşacaktı Ekaterina Grigoryevna. Dur hele dedim. Ne demek yani birlik diye bir şey yok? Bu toplulukta 60 kişi var mı yok mu? Bu 60 kişinin işi, yaşamları, dostlukları nereye gitti? Bunları hesaba katmıyor musun? Bak bu ne biliyor musun? Bir oyun. İlginç, belki de son derece büyük yetenek gerektiren bir oyun. Kendimizi bu oyuna kaptırmış gidiyoruz. İnanç ve heveslerimizi gören delikanlılar da bize kapılmış ama nereye kadar gideceğiz? Bütün bunlar geçici. Şimdi bu oyundan bıkmışa benzeriz. Herkes sıkıldı artık. Yakında tümden bırakacaklar ve her şey yıkılacak. Burası sıradan ölü bir çocuk yuvası olacak. Lidya Petrovna bizi neşelendirmek çabasıyla bir oyundan bıkınca başkasına başlanır diye araya girdi. Ölgün ölgün güldük ama işi yarıda bırakmayı aklımın ucundan bile geçirmiyordum doğrusu. Ne biliyor musun Ekaterina Grigoryevna dedim ona. Sen aydın hastalığına tutulmuşsun. Tüm aydınlar gibi yalnızca sızlanıyorsun. Bugün böyle sızlanırsın, yarın öyle. Bunlardan bir sonuca varılmaz ki. Gelip geçici duygular bunlar. Sen istedin ki Mityagin'de, Karabanov'da tümüyle kazanmış olalım. Kazına ya öyle değil. Her şeyin kusursuz olmasını bekleyerek büyük umutlarla yola çıkanın sonu gözyaşları ve başarısızlıktır. Bunları söylerken kendi içimdeki aydın hastalığını var gücümle yenmeye, bastırmaya çalışıyordum belki de. Ben de zaman zaman şu düşüncelere dalmıyor değildim. En iyisi bu işten vazgeçmek. Topluluğun durup dinlenmeden yapmak durumunda kaldığı özverilere ne Belukin değerdi ne de Zadarov. Ama tükendiğimizi, dolayısıyla başarıya varmanın olanaksızlığını bile aklıma getirdiğim oluyordu. Ancak sessiz ve sabırlı bir çabayla sona dek yürüme alışkanlığımı bırakmış değildim. Topluluk üyeleri ve öğretmenlerin karşısında elden geldiğince güvenli ve gayretli görünmeye çabalıyordum. Adım atma isteğini bile yitirmiş olan öğretmenlerimizin üstüne gidiyor, bu sıkıcı günlerin geçeceğini, her şeyin yola gireceğini anlatıyordum boyuna. Bütün bu dertleri unutacağımız günler yakındı, öyle diyordum uğraştaşlarıma. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bu çok güç dönemde öğretmenlerimizin gösterdiği eşsiz dayanma gücü ve disipline duyduğum saygıyı bugün bile yüreğimde taşımaktayım. Öğretmenler her zamanki gibi düzenli çalışıyor, işleri yürütmede dakika şaşmıyor, topluluktaki en küçük bir uyumsuzluk ya da kavgaya karşı tetikte duruyor, her durumda ellerinden geleni yapıyorlardı. Eşsiz geleneklerimize uygun olarak nöbetlere giderken en yeni giysilerini giyiniyor, üstlerine başlarına büyük özen gösteriyorlardı. Topluluk hızla ilerlemekte, günden güne gelişmekteydi. Gülüşlerden ve sevinçlerden yoksundu bu gidiş. Doğru ama iyi yağlanmış bir makine gibi tıkır tıkır hiç şaşmadan yol almaktaydık. Topluluğun iki üyesine verdiğim cezanın iyi sonuçlarını da almaya başlamıştım. Köy baskınları tümden kesildi. Mahzen ve bostan saldırıları tarihe karıştı. Öğrencilerimin suratlarının asık, keyiflerinin kaçık olduğunu görmezlikten geliyordum. Köylülere karşı gösterdikleri bu yeni bağlılık ve saygı hiç de olağan dışı değilmiş, çok doğalmış gibi davranıyor, kendiliğinden uygulamaya başladıkları disiplin karşısında bir hoşnutluk ya da şaşkınlık sergilemiyordum. Her şey eskisi gibiydi sanki ve eskisi gibi her şey yolunda gidiyor, hızla ilerliyordu. Toplulukta çok sayıda yeni ve önemli işler ortaya çıktı. Sebze yetiştirmek için bir sera yapmaya başlamıştık. Trepke yıkıntılarını temizledikten sonra tarhlar yapmaya, dar yollar döşemeye koyulduk. Tarlaların çevresine çitler çekiliyor, su yolları açılıyordu. Kolomak ırmağının en dar yerine bir köprü yapımına başlanmıştı. Döküm evinde demir karyolalar yapılmaktaydı. Çiftçilik gelişlerimizi onarıyorduk. Yeni topluluktaki evlerin onarımı da dolu dizgin ilerlemekteydi. Topluluk üyelerini acımasızca sıkıştırıyor, çocuğuyla, büyüğüyle herkesten eskisi gibi çok çalışmasını, eskisi gibi kusursuz işler çıkarmasını bekliyordum. Nasıl oldu da durup dururken toplulukta asker eğitimine başladık, ben de bilmiyorum. Bilinçsiz bir eğit bilimsel güdüye boyun eğmiş olmalıyım. Çocuklara epeydir beden eğitimi ve askerlik eğitimi yaptırmaktaydım. Beden eğitimi konusunda değil uzman olmak, neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Öğretmen çağıracak durumumuz da yoktu. Bildiğim tek şey askerlik eğitimi ve orada gördüğümüz beden eğitimi hareketleriydi. Bir bölüğün savaş düzenine girmesiyle ilgili her şeyi biliyordum. Bir an bile düşünmeden, yapacağım şeyin eğit bilim kurallarına uyup uymayacağını bir damla bile umursamadan çocukları bu yararlı kolda eğitmeye başladım. Bu iş çocukların da hoşuna gitti. Her gün işten sonra tüm topluluk eğitim alanında, genişçe bir dikdörtgen alanda toplanıyor, 1-2 saat eğitim görüyorlardı. Deneylerimiz arttıkça etkinlik alanımız da genişliyordu. Kış geldiğinde birliklerimiz çevre çiftliklerde son derece ilginç ve karmaşık uygulamalar yapmaya başlamış bulunuyorlardı. Köylülerin evleri ya da kilerleri arasından seçtiğimiz belli hedeflere savaşma sanatına uygun kusursuz saldırılar düzenliyorduk. Bu gösterilerimizi süngü saldırıları ve hedeflerimizin sahiplerinin yufka yüreklerinde olan korkunun yarattığı heyecanlar süslemekteydi. Bizim savaş naraları duyulur duyulmaz köylüler kar beyaz duvarlarının ardına doluşur, bahçelerinde oradan oraya koşmaya, kiler ve mahzenlerini, kulübelerini kilitlemeye başlarlardı. Sonra kapılara sırtlarını verip ürkek bakışlarla uygun adım giden çocuklardan oluşan asker sıralarını izlerlerdi. Bütün bunlar çocukların çok hoşuna gidiyordu. Az sonra gerçek tüfeklerimiz bile oldu. Çünkü eski defterlerimizi bile bile kapatan, suçlu geçmişimizin üzerine bir sünger çeki veren halk milisi bizi saflarına seve seve kabul etmiş bulunuyordu. Eğitim sırasında gerçek bir komutan gibi kesin ve ödünsüzdüm. Çocuklar da bu durumumu hiç yadırgamıyordu. İşte yeni bir oyunun temellerini atmıştık. Bu oyun ileride yarattığımız senfoninin ana temalarından biri olacaktı. Askerlik düzeninin çok iyi etkiler yarattığını hemen fark ettim. Topluluk üyelerinin dış görünüşü tümüyle değişmişti. Artık başları dik duruyorlardı. Hepsi de tığ gibi oluverdiler. Masaya ilişmeyi ya da duvara dayanıp Külhan Bey gibi durmayı bıraktılar. Daha özgür, daha rahat hareket etmeye, bir başkasının destek ve onayına gereksinme duymamaya başladılar. Artık yürürken ayaklarını sürmüyor, sallanmıyorlardı. Hepsi de ateş gibi birer delikanlıya dönüşmüştü. Eller cepte dolaşma alışkanlığını da bırakmışlardı. Askerlik düzeninden hoşlandıklarından ona dört elle sarılmış, Bahriyeli ya da subay olma yolundaki doğal çocuk seveslerinde işe koşarak yeni yeni buluşlar çıkarmaya başlamışlardı. Toplulukta verilen her buyruğa uyulacağını belirtmek üzere anlaşıldı diye yanıt verme ve bunu bir asker selamıyla tamamlama kuralının benimsenmesi bu döneme rastlar. Borazan çalma geleneğinin yerleşmesi de bu dönemde olmuştur. O güne dek eski topluluktan kalma bir çanı kullanıyorduk. Şimdi iki borazan aldık, birkaç çocuk her gün kasabaya gidiyor, bandocudan nota dersi alıyordu. Günlük yaşantımıza ilgili her türlü gelen haberleşme için ayrı ayrı müzikler yazıldı. Bunlar borazancılarımız tarafından seslendirilmek üzere kağıda dökülüp hazırlandı. Kışa çıkarken çanı hiç kullanmaz olduk. Borazancı her sabah benim kapımın önüne geliyor, kalk Borus denilebilecek o müzikli, okşayıcı sesleri çıkarıyordu. Akşamın dinginliğinde aynı borazandan çıkan başka sesler topluluğun üzerinde, gölün, çiftliklerin üzerinde tatlı tatlı dolaşıyor, insanı coşturuyordu. Bir yatakhanenin açık penceresinden borazanın sesine eşlik eden kalınca bir insan sesi, bir başka yerden aynı sese öykünen piyano tımbırtıları duyulurdu zaman zaman. Halk Eğitim Bakanlığı'nda bizim askeri çılgınlığımızı haber alınca hemen topluluğumuza kışla adını taktılar. Ama işin başından aşkındı, böylesi küçük sorunlarla uğraşacak halim yoktu. Vaktim yoktu anlayacağınız. Ağustos'ta topluluğumuza iki domuz katıldı. Bunları cins domuz üretme çiftliğinden sağlamıştık. Safkan İngiliz domuzuydu ikisi de. Dolayısıyla topluluğa zorunlu olarak katılmaya yol boyunca karşı koymuş, arabada buldukları bir delikten kayıp kayıp düşmüşlerdi. Biz tutup arabaya koyuyorduk, onlar düşüyordu. Bu öyle sık ilerlenmeye başladı ki Anton'un tepesi attı. Bu domuzlar olmadan da yeterince dert vardı başımızda yani. Ne demeye aldık bunları bilmem ki. İngilizler yeni topluluğa gönderildi. Orada kendilerine severek bakmaya gönüllü yeterince küçük çocuğumuz vardı. O zamanlar 20 çocuk yeni toplulukta kalıyordu. Yanlarına Rodimcik adında nedense pek etkin olmayan tutuk bir öğretmenimizi vermiştik. A bölümü diye adlandırdığımız büyük ev onarım bitmişti. Burası işlik ve derslik olarak kullanılacaktı. Ama şimdilik çocuklar bu evde yatıp kalkıyordu. Onarım tamamlanmış daha birkaç ev vardı. Yatakhane yapmayı düşündüğümüz iki katlı koca malikane daha bitmemişti. Çok eksiği vardı. Kulübeleri ahır ve ambarlara birer ikişer kereste çakılıyor, duvarlar sıvanıyor, kapılar takılıyordu. Çiftçilik tarafımıza da çok güçlü bir destek geldi. Bir tarım uzmanı istedik bakanlıktan. Çok geçmeden Edward Nikolayevich Şere adında biri çocuklarımızın boş boş bakan gözleri önünde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Bizimkiler böyle bir görünüme ne alışkın ne de hazırlıklıydılar ayrıca. Şere'nin eşini benzerini görmüş değillerdi ömürlerinde. Herkes daha ilk bakışta bu Şere'nin değişik bir canlı türünden, özel seçkin bir tohumdan türediğini kabul etmiş bulunuyordu. Gökten zembile inmemişti gerçi ama gene de doğanın bu türün ürünleri için özel bir çekirdek yarattığı, Şere'nin işte bu seçkin tohumdan türediği konusunda kimsenin kuşkusu yoktu. Şere, Kalina Ivanoviç'in tam tersi bir adamdı. Öfkesi, sevinci yüzünden okunmaz, insanda ne heves ne de isteksizlik uyandırırdı. Yüzü her an ciddiydi. Yalnız her sözü ve her hareketinde küçücük bir şaka izi görülürdü. Topluluğun tüm üyeleriyle hatta ahmak Galetenko ile konuşurken bile senli benli olmaz, herkesi siz diye çağırırdı. Sesini yükseltmez, kimseye de fazla yakınlaşmazdı. Pilkotko ona kabaca karşı koyar, sesini de yükselterek "Frenk üzümü ha? Frenk üzümü çalılıkları bana göre değil, orada çalışmak istemiyorum o kadar" diye bağırırken Şeren'in hiç öfkelenmeden tatlı tatlı şaşırması karşısında çocukların ağzı bir karış açık kalıyordu. Ha tamam, çalışmak istemiyorsunuz demek, öyle mi? Diye yanıtlıyordu Prikot koyu şere. O halde adınızı söyleyiniz de yanılıp size bir iş vermeyeyim. Başka her işi yaparım. Yeter ki frenk üzüm toplamayayım. İstemez efendim. Siz olmasanız da benim işim yürür. Gidin kendinize başka bir iş bulun. Nedenmiş? Lütfen adınızı söyler misiniz? Boş sözlerle öldürecek vaktim yok benim. Prikotko'nun yüzündeki o tatlı kabadayılık bir anda sönüverdi bu sözler üzerine. Omuzlarını silkti. Az önceki sözleri söyleyen o değilmiş gibi frenk üzümü çalılıklarına doğru yürümeye koyuldu. Şere genç sayılırdı ama o sarsılmaz özgüveni, insanüstü ölçülere varan çalışma yetisi çocukları şaşırtıyordu. Onlara sorarsanız Şere hiç uyumuyordu. Sabahları topluluk daha yatağından kalkmadan Edward Nikolayevich'in uzun bacaklarıyla tarlaları aşınladığı görülürdü. Yat borusu çoktan çalmış olurdu ama bakardık Şere kapısının önünde marangozla konuşmakta, şu işin şöyle, bu işin böyle yapılabileceğini tartışmakta. Gündüzleri hemen hemen aynı anda ahırda ve ser yapımı yerinde kasabaya giden yolda ya da tarlalarda gübrelemeyi yönetirken görülebilir Şere. Ya da en azından herkes bütün bunların aynı anda yapıldığı izlenimine kapılırdı. Çünkü Şere'nin o eşsiz bacakları onu hızla oradan oraya taşımaktaydı. Geldiğinin ikinci günü ahırda Anton'la tartıştı Şere. At gibi duygulu ve harikulade bir yaratığa karşı Edward Nikolayevich'in önerdiği biçimde davranılacağını Anton'un aklı almıyordu. Bir ata karşı böylesine hesaplı davranmak, kılı kırk germek olur muydu hiç? Bu da yeni çıktı ha? Tartmak da ne demek oluyor yani? Samanın tartıldığı görülmüş mü bu dünyada? İşte senin payın bu diyor. Ne azını vermeliymişim ne de çoğunu. Payı da bir görsen. Allah'lık. Bir lokma şundan, bir lokma bundan. Atlar ölürse benden sorulur ama ne haber? Bir de tutturmuş, saatle çalışacakmışız. Bir de defter uydurmuş. Kaç saat çalıştığımızı yazacakmışız. İyi be. Anton her zamanki gibi söylenmeye, atlarını gözü gibi korumaya kalkınca Şere hiç tepki göstermedi. Anton'a sorarsanız atmaca yarın değil öbür gün çok önemli ve de çok özel bir iş yapacaktı da bu yüzden Şere'ye şu anda atı veremezdi de. Edward Nikolayevich hiç tınmadı, kalktı ahıra gitti. Atmacayı çıkardığı gibi arabaya koştu. Olanları sonsuz bir öfkeyle izleyen Bratchenko'ya bakmadı bile. Anton suratını astı. Eline geçirdiği bir kamçıyı ahırın bir köşesine fırlattı ve dışarı çıktı. Ancak akşama doğru ahıra bir göz atmaya gittiğinde Orlov'la Bublik'in sağa sola kafa tuttuğunu, seyislik tasladığını gördü. Tamam, artık mahvolmuştu. İşi bıraktığını bildirmek üzere benim büroya doğru ölgün adımlarla yürümeye başladı. Ancak Şere bahçenin ortasında önünü kesmiş, sanki hiçbir şey olmamış gibi harıl harıl konuşmaya başlamıştı. Elindeki kağıdı baş seyise gösteriyordu. Bakar mısınız? Adınız Bratchenko, değil mi? İşte haftalık iş programınız. Bakın burada her şey yazılı. Hangi atların, hangi günler neler yapacakları, ne vakit dışarı çıkacakları programlanmış durumda. Hangi at koşulacak, o sırada hangi at dinlenecek hep yazılı. Yoldaşlarınızla birlikte bunu inceleyin. Önermek istediğiniz değişiklikler varsa yarın bana bildirin. Şaşkın Bratchenko kağıdı aldığı gibi ahıra yollandı.